Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hilafetin ilgasını konuşacağız. Kör bir dinleme veya kör bir izleme yapmamak için ilga ve hilafet kelimelerini açarak başlamamda fayda var. İlga etmek, kaldırmak, yok etmek anlamında Arapça bir kelimedir. İşlevsiz hale getirmekte diyebiliriz. Hilafetin ilga edilmesi, kaldırılması, yok edilmesi demektir. Hilafet nedir? Hilafet, vekillik demek. Bir şeyin halifesi, onun vekili demek. Bugün Türkçe'de, Müslümanların kullandığı Türkçe'de en yaygın olarak filanca şeyhin halifesi var deniyor. İşte filanca hoca efendinin halifesi deniyor. Yani vekili demek. Hilafetin ilga edilmesi, tekrar sözlük açılımına gelelim. Hilafetin ilga edilmesi, vekaletin kaldırılması demek. Bu vekalet ve kaldırma kelimeleri yüzeysel olarak bakıldığında herhangi bir kaldırma gibi görülüyorsa da, hilafet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya üzerindeki yönetiminin vekaleti demektir. Hilafetin ilga edilmesi diye tarihe kaydedilen bu kavram ise Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu İslam devletinin onun vefatından sonra devam eden vekaletinin kaldırılması demektir. 1924 yılında hilafet ilga edildi sözü, eğer sözlük açısından açıldığında bakılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına yeryüzünde iş yapılmasına son verildi demek oluyor. Bu çok net bir şekilde anlaşılınca, hilafetin ilgası bu demektir anlaşılınca, halifeliğin ilga edilmesi, kaldırılmasının neden yapıldığı ve sonuçlarının ne olmasının muhtemel olduğu da böylece anlaşılmış olur. 1924 yılında halifelik ilga edildi, kaldırıldı. 1924'e kadar ne vardı? 1924'ten sonra, yani halifelik ilga edildikten sonra ne olmadı artık diye tefekkür etmeye bile gerek yok. 1924'ten sonra Medine'de İslam devleti kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına, yani Allah adına, yani İslam'a göre söz sahibi bir insan kaldırıldı yeryüzünden demektir. Çünkü hilafet Resulullah'ın vekaleti demekti. Halife de, o şahsın adı olan halife de Resulullah adına, İslam adına, Allah için yeryüzünde bir iş yapan insan demekti. 1924'te hilafet kaldırılınca birileri tarafından İslam adına söz söyleyecek kimse kalmadı demektir. Eğer bu kaldırma gerçekleşti ise, hala mevcutsa ve bir daha dönmeyecekse. Şüphesiz Allah bir şeyi murad eder de bunu yeryüzünde halk eder, yaratır, uygulanır da insanlar da Allah istediği halde Allah'ın istediği ve 1300 küsür sene uygulandığı halde insanlar bir şeyi kaldırabiliyorlarsa hilafet de yok demektir. Olmayacak demektir. Allah bir şeyi murad ettikten sonra kullar onun muradını hiçbir şekilde ilga edemez diye bir kanuna iman ediyorsak biz, hilafet bir süreliğine rafa kaldırılmış gibi olabilir ama er geç dönecektir. Hiçbir Müslümanın bunun dışında bir inancı olamaz deriz. Bu noktadan sonra yani neye inanıyorduk biz? Bunu tespit ettikten sonra hilafetle ilgili mini bir tarih seyretmemiz lazım. Mini bir tarih özellikle açalım. Bu tarihi seyri görelim. Ondan sonra neden kaldırıldı? Kaldırılmasından ne bekleniyordu? Sonra ne olacak? Bunu konuşabiliriz. Allah Azze ve Celle yeryüzünde onun istediği bir kulluk ve İslam gerçekleşsin diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberi olarak gönderdi. Peygamber aleyhisselam efendimiz hepimizin bildiği gibi Mekke'de peygamber oldu. Bu peygamberliği ilk 13 senesinde ciddi bir baskı altında ve asla kabul etmek istemeyen bir toplumun ortasında gerçekleşti. Bildiğimiz gibi 13. yılın sonunda ikinci hicret denemesi yapıldı. Birincisi Habeşistan'dı. Habeşistan'daki hicret can kurtaran ama gayesine ulaşmayan bir hicret oldu. Çünkü ashab-ı kiram başta olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlarını kurtarmak değil, dinlerini yerleştirmek için hicret etmek istiyorlardı. Habeşistan'a yapılan hicret ise o hicret eden 80 kadar sahabinin canını kurtardı. Ama dini yerleştirmedi. Habeşistan Hristiyan bir toplumdu. Tıpkı bugün Almanya'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Batı ülkelerine hicret etmek zorunda olan filan yöredeki Müslümanların durumu gibi bir durum oluşturdu. Çok güzel bir rahatlık sağladı. Ama ashab-ı kiram Habeşistan'a dinlerini götüremediler. Habeşistan yeni bir din kabul etmedi. Habeşistan'ın başı Necaşi Müslüman olduğu halde, Peygamber aleyhisselam efendimize iman ettiği halde, ülkesi, yönetimi, üst bürokrasisi, hiyerarşisi İslam'ı kabul etmedi. Etmeyince orada kişisel bir hürriyet sağlandı. İslam'a bağrını açmadı Habeşistan. Mekke'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir devlet arayışı içerisindeydi. Devlet üç şey demektir. Halk, sistem ve toprak. Toprağı olmayan göçebe olur. Halkı olmayan afaki olur. Sistemi olmayan bir arada tutamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halkı vardı. 300-500 de olsa iman edenleri vardı. Aynı şekilde sistemi olan Kur'an ve hadisi şerifler vardı. Ama toprak yoktu. Toprağın üzerinde daha önce tasallutu olan Kureyşliler yok sayıyorlardı başkalarını. Dolayısıyla bir peygamber yeryüzünde Allah'ın sözünü geçerli kılmak için ya nasihat edip yalvaracak, gelin ne olursunuz etmeyin eylemeyin diyecek. Musa aleyhisselamdan önceki bütün peygamberlerin yaptığı gibi. Ya da Allah böyle istiyor, başkası olmaz diyecekti. Allah böyle istiyor, başkası olmaz diyenin de elinde müeyyideleri, bir sistemi olması lazım. Kanunu, askeri, devlet daireleri ve bütünüyle devletin ihtiva ettiği iç yapıyı elinde bulundurması lazımdı. Yoksa vaaz eden bir hoca efendiyle şeriat getiren, din getiren bir peygamber arasında fark olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir meyhanenin önünde yapmayın gençler, ciğerlerinizi çürütmeyin, alkol çok kötüdür diyen bir hoca efendi gibi görüldü Mekke sokaklarında. Bu sebeple hicret edildi. Yoksa ashab-ı kiram canlarını çok kıymetli bilip kurtarmak için Habeşistan'a gitmediler. Bir sistem oturtulabilecek yer aradılar. Musab bin Ümeyr hicretin 12. senesinde, peygamberliğin 12. senesinde Medine'yi Münevvere'ye, o zamanki adıyla Yesrib'e gönderildi. Çok kısa bir zamanda Yesrib'de gönülleri fethetti. Yesrib'in Medine adaylığı, hicret merkezi adaylığı ortaya çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz toplamı 500'ü geçmeyen bir aile grubuyla beraber Yesrib'e hicret ettiler. Yesrib'de bir devlet oluştu. O zaman Yesrib'de yaşayanlar Yahudiler ve asılları Medine'ye hicret, daha önce hicret etmiş olan ve asırlardır orada yaşayan Evs ve Hazreç isimli iki kabileden oluşuyordu. Bu Evs ve Hazreçliler, bir de Yahudiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş olma özelliğini kabul ettiler. Medine'de devlet kuruldu. Bu resmen ilan edildi. Devlet olarak sistem oturtuldu. Savaşlara girildi, ekonomi şekillendirildi, aile düzeni kuruldu. Böylece halk, sistem ve toprak Medine'de oturdu. 10. yılda bildiğimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vakti geldi. Bu fani dünyadan ayrıldı. Ayrılırken özellikle dinini, imanı ve belli başlı sistemi korumalarını özellikle ashab-ı kirama tavsiye buyurup gitti. Ama benden sonra devletinizin adı şu olacak, başkentiniz şurası olacak, başkanınız şu olacak diye açık bir beyanda bulunmadı. Her şeyi tamamladık diyen ayete bakıldığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her şeyi tamamlayıp gitmiş olması gerekiyordu. Her şeyi tamamladık. El yevme ekmeltü lekum dinekum ve etmemte aleykum ni'meti ayetinden anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi eksik bırakmadan bu dünyadan gitti. Devlet başkanının kim olacağını açıklamadı ama. Her şeyi tamamladık ayetine binaen bakıldığında her şeyin içinde devlet başkanının kim olacağı bilgisi yoktu. Nasıl bir devlet sistemiyle yönetileceğine dair ayrıntılar yoktu. Başkentin neresi olacağına dair bir açıklama yoktu. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyi tamamlamış olarak gidiyor. Demek ki bunlar, bu her şeyi tamamladık cümlesine dahil olmayan, sonradan tamamlanması Allah tarafından murad edilmiş olan başlıklardı demek ki bunlar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir pazartesi günü vefat etti. Vefat saati net elimizde, o gün 24 saatlik saat kullanılmadığından ashab-ı kiram bize saat 9'da vefat etti, 7'de vefat etti diye bir bilgi vermiyor. Ama tahminlerimiz, ipuçlarından anlaşılan sabah 7 ile 9 arasında, 10 gibi işte o 2-3 saatlik zaman limiti arasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Ashab-ı kiram o gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı ile beraber resmen başlarına bir dağ inmiş gibi oldu. Çok büyük bir esefle ve hüzünle bu haberi öğrendiler. Allah hepsinden razı olsun. Şüphesiz kim onu ne kadar seviyordu ise o kadar esef etti, o kadar üzüldü. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın tavrı bize intikal eden bilgilerden anlıyoruz ki yani bir tür Ömer aklında gel git oldu. Ne diyeceğini şaşırdı. Ama her halükarda ashab-ı kiramın en büyüğü olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın herkesten fazla üzüldüğü, herkesten fazla bu olaydan mahzun olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü onu en çok sevenin Ebu Bekir olduğunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceki bilgilerinden, Kur'an-ı Kerim'in işaretlerinden öğreniyoruz. Burada arkadaşlar geldiğimiz noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ile beraber ashab-ı kiram onlardan beklenen şey hemen oturup Peygamber aleyhisselam Efendimizin mübarek naaşı ile ilgilenmeleri idi. Çünkü hadis-i şerifler vefat edenin cenazesinin bekletilmemesini özellikle tembih ediyor. Herhalde bu uygulanırken de ilk defa Peygamber aleyhisselama uygulanması lazımdı. Ama bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olarak yattığı yerde vefat etti. Ali, Abbas gibi birkaç sahabi hemen onun başına bir tür nöbetçi gibi bırakıldı. Ashabın büyüklerinden Ebu Bekir, Ömer, Zeyd bin Sabit, genç bir sahabi olduğu halde Ensar'ın bir bahçesinde toplandılar. Peygamber aleyhisselam Efendimizin naaşını bıraktılar. Peygamberin ardından müminlerin başında kim olacak diye bir toplantı yaptılar. Bu toplantıyı yapanlar bir sürü menfaat çetesi ve işte bu işte gözü olanlar filan denebilecek kimseler olsaydı buna bir anlam verebilirdik. Ama Peygamber aleyhisselam Efendimizin naaşını ortada bırakıp kim peygamberin yerine geçecek diyenler, Kur'an-ı Kerim'in övdüğü insanlar, Peygamber aleyhisselam Efendimizin en yakın arkadaşları, bir kısmı cennetle müjdelenmiş insanlar, yaşarken cennetle müjdelenmiş, henüz Peygamber aleyhisselam ölmeden sen cennetliksin denmiş insanlardan oluşuyor bu sözünü ettiğimiz grup. Toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Onun yerine biz kimi ümmetin başına getirelim dediler. O toplantıda Beni Saad'ın çardağında yapılan bu toplantıda Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhisselamdan sonra ümmetin başı olması gerektiğine karar verildi. Ve ümmetin başı olarak Ebu Bekir belirlendi. Mescid-i Nebi'ye tekrar gelindi. Ebu Bekir minbere çıktı. Peygamber aleyhisselamın vekili olarak seçildiğini söyledi. Oradaki Müslümanların hepsi beyat ettiler. Yani biz seni kabul ediyoruz diye söz verdiler. Ve şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşını defnedebiliriz diye cenaze törenine geçtiler. Burada 1924'te ilgası kaça mal oldu hilafetin sorusunu anlayabilmek için, Müslümanların başında halife bulunup bulunmamasının neye mal olacağını anlamak için tekrar ilk halifenin seçildiği güne dönelim. Peygamber aleyhisselamın naaşı orada bekliyor. Ashab-ı kiramsa peygamberin vekili kim olacak bununla meşguller. Eğer o gün ashab-ı kiram ah peygamberim vah peygamberim diye matem görüntüleri sergileyip oturup Peygamber aleyhisselam Efendimizin cenazesiyle meşgul olsalardı iki şey gerçekleşecekti. Maazallah. Birincisi o cenaze gömülmeden belki binlerce sahabinin cesedi toprağa girecekti. İki, önceki peygamberlerin başına gelen, Peygamber Efendimizin de başına gelecek, orada ümmeti yüz parçaya belki bölünecekti. Belki de daha fazla. Çünkü peygamberin cesedi üzerinden duygusallık anı yaşanacaktı. Nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın cenazesiyle ilgilenmenin vakti geldi diye talimat verdi. Cenazesi hazırlandı ve ilk uygulama olarak Efendimizin cenazesini hiç kimse kıldırmadı. Herkes kıldı. Peygamberin cenazesine imamlık kimsenin harcı değil dedi. Herkes geldi nöbetleşe, o gece yarısına kadar cenaze kılındı. Bu kararlar tek başına bir halifenin, yani bir yöneticinin vereceği kararlardı. Başlarında bir Ebu Bekir bulunmadan, bir halife bulunmadan verilebilecek bir karar değildi. Hilafet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, yani vekili bulunsun sözü, o gün canım peygamberim diyerek binlerce sahabinin belki de birbirini katletmesinin önlenme nedeni oldu. Kaldırıldığı zaman da hilafet, Allah rızası için güya birbirini öldüren binlerce Müslümanın ortaya çıkma nedeni oldu. O gün katliamın önlenme nedeniydi. Kaldırılınca katliamın nedeni oldu. Çünkü hilafet, din duygusunun kontrol mekanizmasının adıdır. O mekanizmayı kaldırdığın zaman, din kontrolsüz güç demektir. Kontrolsüz güç haline gelen din, bu güçten elinde bir nebze bulunduranların, yer yer birbirlerini katletme nedeni demektir. Bu sebeple biz hilafet deyince sadece Hristiyanlıkta papalığın bulunduğu gibi bir sembolik gücü kastetmiyoruz. Pratik bir gücü kastediyoruz. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in petrolünü ele geçirmeden önce, ümmeti Muhammed'in coğrafyasında haritalar çizmeden önce, ümmeti Muhammed'e etnik yapıyı etkin bir şekilde pratik uygulanır bir savaş unsuru haline getirmeden önce, yapılabilecek en iyi şey hilafetin kaldırılmasıydı. Kaldırdın mı hilafeti, beyin sistemini çökerttiğin bir hastayla İstediğin gibi oynama hakkın bulunacak demektir. Bunun için bütün cephelerinde bozguna uğrattıkları, sadece Çanakkale'de bir mağlubiyet tam anlamıyla yaşadıkları bir toprak coğrafyasında, pazarlık için Lozan'a çağırdıklarında, kaldırırsanız hilafeti çekeriz ordularımızı demelerinin nedeni buydu. Kaldırdın mı hilafeti? Tunus'tan, Nijerya'dan, Mısır'dan, Azerbaycan'dan, Hindistan'dan binlerce Müslümanın yürüyerek de olsa yardım etmek için Çanakkale'ye geleceği gücü kaldırdın demektir. Trafo'dan kesilmiş bir elektrikten sonra kablolarda kalmış 3-5 voltluk bir elektrikle hiçbir iş yapamayacağını çok iyi bildiği için kafirler, bir daha geri getirilmesini hiçbir zaman konuşmama şartıyla hilafeti kaldırın, biz de askerlerimizi çekelim anlamında bir pazarlık yapılmış ve bu pazarlık hiç kimseyle hiçbir şekilde konuşulmadan, istişare edilmeden pratiğe dökülmüştür. Bunun için hilafet ilga edilmiştir. Hilafetin ilgasından sonra Müslümanlığın şu maddesini mi kaldıralım, bu maddesini mi kaldıralım demeye gerek kalmamıştır. Biz 1924'ün üzerinden tam 90 sene geçirdik neredeyse. Bu 90 senede ümmetimiz yüzlerce tarihin seyrini değiştirecek facia yaşamıştır. Hemen denebilir ki bu facialar yeni değil ki. Hilafet varken de facialar yaşanmıştı. Moğollar istila etmişlerdi. Haçlı güçleri Kudüs'ü işgal etmişlerdi. O zaman da Kudüs işgal edilmişti. Doğrudur. Ama 90 seneyi bulmadan Haçlılar karşılarında Selahaddin bulmuşlardı. Şimdi 90 sene oldu Kudüs işgal edileli. Bir Selahaddin umudunu önce Müslümanlar öldürüyorlar. Halbuki hilafetin bulunduğu zamanlarda en zayıf dönemlerinde olduğu halde Nureddin Zengi Selahaddin Eyyubi bilinçli bir şekilde yetim bir çocuk olduğu halde alıp ümmetin umudu olarak yetiştirdi. Hilafetin bulunması ile bulunmaması arasında ümmeti Muhammed açısından en resmi fark yağan yağmurun, çatının suyunun, derelerin bir havuza toplanmasıyla denizlere akması arasındaki fark gibidir. Ümmeti Muhammed imanı, mevcut Allah inancı, takvası, cennet cehennem inancı sayesinde ilk günden beri ibadet ediyor. İlk günden itibaren, yani Mekke'deki imandan itibaren namaz kılınıyor. Ümmet için uğraşılıyor. Bir hilafet sevdası ve pratiği bulunduğunda ümmeti Muhammed havuza birikim yapıyor demektir. Bu birikim Selahaddin oluyor sonunda. Baybars oluyor. Selahaddin'den sonra Memlukiler gibi, ki biraz sonra zikredeceğim, yani kölelerin idaresi demek Memlukiler. Kölelerin idaresinde bile Shakespeare veyahut da kim olursa olsun hangi düzeyde edebiyat yaparsa yapsın Haçlı sürülerinin edebiyatçıları hiçbir zaman Baybars'ın kılıcından kurtaramadılar. Topraklarımızdan çekip gitmek zorunda kaldılar. Çünkü ümmetin enerjisi az da olsa veya cılız da olsa bir havuzda toplandığı için bu enerji, neticede kölelerin içinden bir köleyi bile başına getirdiğinde ümmeti Muhammed Baybars'ta olduğu gibi sonunda düşmanlarından intikamını alabilmiştir. Ama mevcut 90 seneden beri, 1924'ten 2014'e geldiğimizde 90 seneden beri ümmetin enerjisi sadece cemaatlerin, tarikatların, vakıfların, bireylerin havuzuna toplanabilmiştir. Ümmetin havuzuna hala bir şey toplanamıyor. Ümmetin havuzunda enerji toplanmasıyla vakıfların, derneklerin, cemaatlerin, kliklerin havuzunda enerji toplanması arasındaki fark budur. Milyonlarca genç, yüz binlerce insan, kadın, erkek Arafat'ta vakfeye durabiliyor. Ama bundan 150 sene önce Arafat'ta 5000 kişi belki vakfeye duruyordu. ümmeti Muhammed adına birisi Arafat'ta hutbe irad ediyordu. Bundan sonra şuraya gidin, buraya gidin de ümmet adına talimat veriyordu. Halifenin adına hutbe okunuyordu. Şimdi ise ümmeti Muhammed'in içerisinde sadece 22 milyon nüfusu temsil eden Suudi Arabistan Kralı adına hutbe okunuyor. İman etmiş 1,5 milyara yakın insan var. 22 milyonunun otoritesi adına hac hutbesi okunuyor. Orada Allah ve Muhammed kelimelerini kullanmasından başka bir ortak değeri yok insanlarla. Dolayısıyla haçtan dönen insanlar ümmet enerjisi alarak dönmüyorlar. Hac yapmış bireyler olarak geri dönüyorlar. Dolayısıyla haccın ortak bir mahşer prova olma özelliği de yok teknoloji yüzünden. Ümmeti kenetlemiş bir yapı olarak geri döndürülmesi de yoktur. 1924'te haccı kaldırsalardı günün birinde hac daha kolay geri dönerdi. Haccı kaldırma yerine hilafeti kaldırdılar, haccın ruhunu öldürdüler. Biraz sonra zikredeceğim, Mehmet Akif Ersoylar, hilafetin kaldırılışındaki sırrı çözemedikleri için, hilafetin kaldırılışına önceden çanak tuttular fark etmeyerek. Sadece Mehmet Akif Ersoy değil, tefsiri yegane tefsir olarak zanneden Hamdi Yazır, hilafetin kaldırılması ile ilgili çanak tutma eylemini yapanlardan, Abdülhamid'i ortadan kaldıranlardan birisi. Sonra tövbe ettiler. Gözümüzde bir prim kaybetmediler, ayrı bir şey. Biz Mehmet Akif Ersoy'u, Said Nursi'yi, Hamdi Yazır'ı hain olarak görmüyoruz. Ama hilafetin kaldırılması dosyasında bugün adlarının bulunması gereken insanlar, alimler, önderler olarak görüyoruz. Sevip saymamız, hürmet etmemiz başka bir şey. Sabıkasında bu var bu adamın demek başka bir şey. Bunu benden önce Mısır'a hicret ederek, geri geldiğinde matem tutarak Mehmet Akif Ersoy da böyle kabul ediyor zaten. Hilafetin, Abdülhamid'in yerle bir edilmesine karşı 10 seneye yakın zaman evinden hiç dışarı çıkmayan Hamdi Yazır benim bu sözlerimi zaten itiraf ediyor. Eski Said değilim, yeni Said oldum diyen Said Nursi var ortada. Nerede eski Said, yeni Said? Yeniden mi doğdu Said Nursi? Hayır. Bu büyük siyasi hatanın affolması için yaptığı deklaredir eski Said, yeni Said. Eski Said'in sözleri, yeni Said'in sözleri. Yani eski iman, yeni iman mı diyeceğiz Said Nursi için? Bir insanın büyüklüğü, küçüklüğü hatalarıyla ölçülmez. Akıbetiyle ölçülür. Akıbette Said Nursi iman davasına hiç kimsenin yapmadığı kadar hizmet etmiştir. Eski Said'i kendisi de inkar edemiyor zaten. Hilafet kaldırılmıştır. Mustafa Kemal'in Ankara'da namaz kılmadığını anlamış, ondan uzak durmuştur. Ama Ankara'da İstanbul'un yerine yeni devletin Ankara'da niye kurulduğunu anlayamamıştır. İş işten geçtikten sonra anlamıştır bunu. Hilafet bizim için en başta haçtan başlayalım. Bugüne kadar başımızdaki bütün musibetlerin temel nedeni hilafettir. Halifesiz dönemimiz bizim belki belli noktalarda daha iyi dönem. Mesela Kur'an eğitiminde halifesiz dönemimiz daha iyi dönemdir bizim. Çoluk çocuk hafız olmuştur artık. Sivil hayatımız bizim halifesiz dönemde 1924'ten sonra daha iyidir. Ama ümmeti Muhammed'in haccından, Kur'an'ından, zekatından, orucuna kadar, iftar programlarına kadar her şey bireylerin havuzuna akmaktadır. Vakıflarımız olmuştur, koca koca vakıflarımız olmuştur. Ümmeti Muhammed'in mesela bir Kuveyt'teki hayır yapan serveti Abdülhamid'in bütçesinden daha fazladır. Sultan Abdülhamid'in bulamadığı genç nesli bizim herhangi bir tarikatımız, cemaatimiz, kliğimizin toplantılarında şimdi gençler olarak vardır. Abdülhamid'in ordusundan daha güçlü, vakfına müntesip cemaati olan şeyhler vardır. Cemaat büyükleri vardır şu anda. Ama Arafat'ta vakfe yaparken bile kendi grubunun alın teri olarak bu hizmetleri gören bir nesil vardır. Ümmeti Muhammed ruhu, eğer Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh hilafetin kaldırılmasından hemen 2 sene sonra eyvah hilafet gitti ümmet gidiyor diye 22 yaşında bir delikanlı yeniden hilafet ruhu için hareketlenmeseydi, Hasan el-Benna olmasaydı, yani Allah onu çıkarmasaydı, yoksa biz isimlere takılıp kalmıyoruz, bugün ümmeti Muhammed değil protestanlık, ortodoksluk, şu susuk bu susuk diye bir Hristiyan fırkaları olup parça parça olmuş gibi olmasaydı, tarikatlar diye bir İslam olacaktı, filancalar diye bir İslam olacaktı, şu bu 100-200 parça İslam, ama Kabe'nin bile bir köşesi bir mezhebin, öbür köşesi başka mezhebin, hiçbir şekilde bir araya gelmesi hayal edilemez bir Müslüman grubu olacaktı. Bütün bu bir olma arzu ve emellerine rağmen, hala İslam bir arada olamamaktadır. Çünkü neden? Zekatından, sadakasından, enerjisine kadar, her alanda, ümmeti Muhammed'in birikimi, şahısların, vakıfların, cemaatlerin havuzuna akmaktadır. Havuzda akma kavramını lütfen sadece zekat, sadaka, para akıntısı olarak anlamayalım. Çok basit anlamayalım bunu. Ümmetimin bir enerjisi var. Bir umudu var. Bu umut, bu birikim kadın faaliyetlerinden, gençlik faaliyetinden, sanat faaliyetinden, nereden alırsanız alın, bu hep bireylerin havuzuna akmaktadır. Halbuki halifemiz olsaydı, sen kim olursan ol, bu akıntı kesinlikle hilafet havuzuna olacaktı. Halifemiz, carileriyle keyif süren bir halife bile olsaydı, belli dönemlerde olduğu gibi, kendi zevki için sarayında harcıyor olsaydı bile bunu, nihayetinde ümmetindi bu. Halifenin düzelmesi için yapılacak bir operasyon, ihtilal de olabilir, hamle de olabilir, sivil bir gayret de olabilir, 3 gün 5 günlük bir operasyondan sonra ümmetin olacaktı bu. Ama şu anda yapılan hiçbir çalışma ümmete mal olmuyor. Zaten insan fıtratında var olan ayrı ayrı parçalara bölünme arzusu, temayülü ne kadar gayret edilirse edilsin, hiç kimse kendisinden başkasını ümmet kabul etmiyor. Neden birleşemiyoruz? Neden farklıyız? Neden birbirimize silah doğrultuyoruz sorusu budur. Bugün en çarpıcı örnek olarak Suriye vakasında, herkes Allah için, herkes ümmetin toprağı için, herkes ümmetin geleceği için savaşıyor. Öldürürken Müslüman öldürüyor, Allah için öldürüyor ama. Çünkü o var olursa ümmet var olacak. O var olmasa ümmetin var olmasının gereği yok diye düşünülüyor. Bugün eğer hilafetsiz bir topraklarda yaşıyorsak, haccımız da yerine oturmuyor demektir. Cihadımız zaten niye olduğu belli değil demektir. Sıkıntımızın temelinde başsız bir vücudu yaşatmaya çalışıyor olmamız geliyor. Bu sebeple geldikleri ordularıyla geri gideriz biz, hilafet kaldırılsın niye dediklerini anlamış oluyoruz. Allah Kadir Müsiroğlu'na sıhhat ve afiyetler versin. Lozan zafer midir, hezimet midir diye yaklaşık 40 sene önce sorarken gerçekten muhteşem bir soru sormuş. Lozan zafer midir, hezimet midir? Bugün biz bir Lozan protokolünün, orada ne konuşulduğunun çok ayrıntılarını hala bilmiyoruz. Lozan'ın önemli bir bölümü hala devlet sırrıdır. Neden? Çünkü Lozan üzerinden bir asra yakın bir zaman geçtiği halde neden tarihçilerin gözü önüne açılmıyor? Gitti geldi ne konuştular burada sorulmuyor diye irdeleyemiyoruz. Çünkü Lozan bugün övünülen değerlerin de aslını oluşturuyor. Aslında övünmekten çok yerinecek bir sıkıntıyı yaşadığımızı biz idrak ediyoruz. Eğer Lozan açılabilecek olsa, yine tekrar hayırla Kadir Mısıroğlu'nu yad ediyorum. Lozan'ı, hilafeti, Lozan'da olup bitenleri 30 sene, 40 sene önce gözümüzün önüne seren muhteşem çalışmalar yapmıştır. Lozan Zafer midir, Hezimet midir isimli 3 ciltlik kitabını Kadir Mısıroğlu'nun kütüphanelerimizde muhakkak bulundurmamız gerekiyor bu zaviyeden. Tekrar biz 1924'e dönelim. Mantalitesini bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla başlayan hilafetin Resulullah'ın fiilen de öldürülmek istendiği 1924'te hilafeti kaldırılarak nasıl gerçekleştirildiğini söyledikten sonra bir sorunun cevabını bulmamız gerekir. Bu kaldırdım demekle kaldırılacak kadar içi boşalmış mıydı? Maalesef. Maalesef. Burada bir ayeti zikrimiz gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz artırırım. Şükrederseniz artırırım. Demek ki şükrü yapılmayan bir şey Allah tarafından sürdürülmüyor. Kaldırılıyor. Hilafet, Müslümanların ruhu, dirlik ve varlığının mantığı olan hilafet, Müslümanlar arasında şükredilir bir nimet olarak görülmeyince Allah kaldırdı. Peki bu şükür nasıl yapılmalıydı ki? Üzümün şükrü zekatını vermek, yerken elhamdülillah demek, bismillah demekti. Ekmeğin şükrü onu çöpe atmamaktı, elhamdülillah demekti. Yediğin ekmekle namaz kılmak, ibadet etmekti. Hilafetin şükrü ne olmalıydı? Elbette hilafetin şükrü kurumsal bir şükürdür. Kabe'nin varlığının şükrü onun etrafında tavaf etmektir. Arafat'ta vakfetmenin şükrü vakfenin mantığına ve ruhuna uygun bir Müslüman olmaya karar verip geri dönmektir. Hilafet neyi icra ediyorduysa Müslümanların toprağında şükrü de o mantık üzerinden olmalıydı. Hilafet bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin elinden düştü. Darbe yedi. Ali'nin elinden alınmamalıydı. Ehli beytten bir Ali'nin elinden alınmasına ihmaliyle, sessizliğiyle taraf olanlar, destek olmayanlar ilk darbeyi vurmuş oldular. Düşecek kadar, ilga edilecek kadar değil ama yaralanacak kadar da olsa bir durumdu bu. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki kere damat olma şerefiyle şereflenmiş Osman, halife olarak şehit edildiğinde de bir darbe aldı bu. Daha sonra Emeviler, iç isyanlar ve benzeri nedenlerle bir kere daha hilafetin darbe almasına neden oldular. Üçüncü darbeyi yedi. Abbasiler kendileri çökerek hilafeti de çökerterek dördüncü darbeyi vurdular. Selçuklular hak edip etmedikleri halde bu nimete sahip oldular. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündeki temsilcisiyiz biz deme yerine, çok dikkatli bilerek bir cümle söylüyorum, bunu bilerek siz de not alabilirsiniz arkadaşlar. İlk pratik laikliği İslam toplumuna Selçuklular, Memlük Şahlar getirdiler. Bugün lanetlediğimiz laiklik ilk defa Selçuklular, Müslüman Selçuklular tarafından uygulandı. Bu hilafete vurulmuş bir hançerdi. Sultanın görevleri, Nizamul Mülk'ün görevleri, filancanın görevleri diye tasdif yaptılar. Beşinci darbe böylece geldi. Osmanlı hilafetinin varlığından önceki dönemi temsil eden Memlukiler, saraydaki eğrilik büğrülükleriyle altıncı darbeyi, ana darbeleri sadece temsil ediyorum, vurdular. Ve yedinci büyük darbede Yavuz Sultan Selim'le beraber rahmetullahi aleyh ve gafara leh Osmanlı'ya intikal eden hilafet şerefi Topkapı Sarayı'ndan Yıldız'a, Yıldız'dan Dolmabahçe Sarayı'na taşınırken hançer üstüne hançer, mızrak üstüne mızrak yedi. Karnına taş bağlayarak ancak iki büklüm olmadan yaşayabilecek kadar açlık çekmiş bir peygamberin halifesi Dolmabahçe Sarayı'nda 14 ton altın suyunun kullanılarak kapılarının, pencerelerinin boyandığı bir sarayda yaşadı halife. Halifelik tonlarca altının kullanıldığı bir saraydan kaldırıldı. Asla Allah şükrü yapılan bir nimeti ilga ettirmedi düşmanlarına. Kaldırılması gerekiyordu. Da Allah düşmanlarına yaptırttı bu işi. Hem bu nimetin içini boşaltanlar hesap verecekleri bir sürece girdiler. Bu hiçbir şekilde Osmanlı'nın son döneminin muaf olduğu bir yargılama değildir. Şeriatımıza hizmetlerini minnet ve rahmetle yad ettiğimiz gibi içini boşalttıkları hilafet sistemini de kıyamet günü Allah'ın huzurunda hesabını verecekleri bir hata olarak konuşmamızda bir sakınca yoktur. Sahabi olduğu halde insanlar Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'ın hilafet üzerindeki uygulama hatalarını konuşuyorlar da ashab olmaları için 13 asır önce yaşamaları gerekecek kadar uzak bir nesilden oldukları halde Sultan Abdülmecid'in, Abdülaziz'in hatalarını biz niye konuşmayalım? Yahudinin Filistin'de yerleşmedeki taktiklerini anlayamamalarını niye konuşmayalım? Hilafetin içinin boşaltılma sürecinde şüphesiz Yahudinin bilmem neyin hıyanetleri vesaire vesaire, işte Türkçülerin, Şamanistlerin, Ziya Gökalplerin hataları var. Hıyanetleri var. Satmışlık, satılmışlıkları var. Uyuyan Müslümanların hiç mi kabahati yok? Gaflet hata değil midir? Topkapı Sarayı'nın önündeki bir hata, 4. Murad'a yapılan bir isyan, sadece 4. Murad'a karşı mı yapılmıştır? 4. Murad darbe yedikçe, kelağası, haramağası filanca asıldıkça, Osmanlı Sarayı'nda bir haramağası mı asılıyordu, bilmem ne paşa mı asılıyordu, yoksa asılan her paşa, kaldırılan her baş, her Yeniçeri isyanı, aynı zamanda ümmeti Muhammed'in dirliğinden sökülmüş bir çivi miydi? Bunu bu şekilde anlayamayan sarıklı her molla, kesinlikle tarihte hesap verme durumundadır. Kıyamet günü de hesap verecektir. Bu isyan 4. Murad'a değildi. Harem ağası bilmem neyin isyanı değildi bu. Sistem eğer İslam sistemi değildiyse, Osmanlı işgalciydi o zaman. Osmanlı işgalci değildiyse, İslam adına Topkapı Sarayı'nda bulunuyordu ise, ki öyle olduğunu ben düşünüyorum, her gürültü, her tokmak ümmetimin başına vuruldu. Ümmetim bundan bir çivi kaybetti. Dolayısıyla Abdülhamid'in karşısına çıkıp seni hal ettik diyen sekreter Hamdi Yazır'ın yaptığı iş İslam'ın minaresinden hilali sökmekti. Abdülhamid'e karşı meşrutiyet müdafaası yapan Said Nursi masum değildi. O gün hatalıydı. Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam olduğu halde, Mustafa Sabri Efendi ve benim önünde eğilmekle haz duyduğum bir insan olduğu halde, İttihat Terakki ile işbirliği yaptığında suçluydu, vebal altındaydı. Sonraki tevbesinin azameti o hatasını kapatmıştır. Aynı şekilde Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale destanı yazabilirsin sen. Çanakkale'ye Osmanlı'yı sürükleyen hataların başında, Abdülhamid'e zalim despot derken, Abdülhamid'in zulmettiğini söylediğin insanlar, Çanakkale'nin 50 sene önce gelmesini isteyenlerdi. Çanakkale davetiyesini çıkaranları Abdülhamid anladı, ama Abdülhamid'i sarıklı mollalar, Hamdi Yazırlar anlayamadılar. Ve Abdülhamid sadece rahmetullahi aleyh 30 sene geciktirmiş oldu Çanakkale'yi. Başka bir şey yapamadı. Çünkü derdini Mehmet Akif Ersoy'lara anlatamadı. Ziya Gökalp anlamayabilirdi. Ziya Gökalp'ın anlamaması normaldi. Ama İslam şairi, Kur'an şairi, bu ses tonumu bilinçli bir şekilde böyle söyledim, Mehmet Akif'i niye anlamadığını ben 100 sene sonra sorgularım. Hem Kur'an'dan şiir destanları yazacak yeteneğin olacak, hem de İttihat Terakki'nin Çatalca'ya gelen Rus ordularını alkışlayacak mantığını anlayamayacaksın. İş işten geçtikten sonra ah ne ettim vah ne ettim herkes der zaten. Yangından sonra yandı burası demeye gerek yok ki, küllerini görüyorsun. Hilafetin içinin boşaltılması ümmeti Muhammed'in ayıbıydı. Başta alimler, mütefekkirler, Ersoylar, Yazırlar başta olmak üzere. Bu bir hataydı. Bu hatayı ne yazık ki hala anlayamadığımız üzerinde de durmak istemiyorum. Benzer hatayı bugün sanki bir faziletmiş gibi tekrar eden isimleri biz seyrediyoruz bu sefer. Şer güçlerle, Yahudilerle özel protokol üzerinden anlaşabilen hala Akif Ersoylar var, Hamdi Yazırlar var. Ve çok büyük eserler yazdılar diye de onların bu hatasını olabilir, makul bir hata görüyoruz. Halbuki sen koca koca eserlerin sahibi olarak sen nasıl Yahudi ile ittifak edebilirsin? Asıl sen yapmamalısın, sen hiç hata yapamazsın dememiz gerektiği halde diyemiyoruz. Hilafetin içi boşaltıldı, boşaltıldığı için de Allah peygamberimizin vekaletini yeryüzünden kaldırdı. Yoksa birileri Ankara'da toplanacaklar, bu mecliste mündemiç bulunduğundan hilafet makamı kaldırılmıştır diyecekler. Desin sen ya. Kimsin, neyi kaldırıyorsun? Allah'ın kaldırmayı murad etmediği bir şeyi kim kaldırabilir? Peki niye Allah kaldırdı? Kaldırır. Peygamberleri Hızar'la kesilirken de Allah izin verdi de peygamberini Hızar'la kesti Yahudiler. Kıyamet günü kolu kesilmiş, kafatası kesilmiş peygamberlerin mahkemesi kurulacağı gibi vekalet makamı ilga edilmiş Muhammed Aleyhisselam'ın da mahkemesi kurulacak. Tarih işleyecek. Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı çok seviyor diye Allahu Teala, bunun hatırına hiç kimse hep ismi devam etsin diyeceği yoktu, demedi nitekim. Ama hilafet Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber ilga edildi. Allah'ın mülkünden kaldırılmadı. Levh-i Mahfuz'dan kaldırılmadı. İslam'ın özünden kaldırılmadı. Hasan el-Benna 2 sene sonra hilafeti yeniden kuracak büyük İhvan-ı Müslümin örgütünü kurdu. Hala 90 sene geçti üzerinden, hala meydanlarda Hasan el-Benna'yı seviyoruz diyen binlerce insan tanklarla öldürülüyor. Bugün Mısır'daki katliamın nedeni İhvan-ı Müslümin değildir. İngiltere, Türkiye'de hilafet kaldırılsın diyen İngiltere, halkın seçtiği yüce demokrasi oyunuyla da olsa gelmiş olan İhvan mensubunu Mısır'da istemeyen İngiltere'dir. Güç aynı güçtür. Çünkü Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in iktidarda kalması demek, Türkiye'den de bir başbakanın tebrik ederim sizi demesi demek, 1924'ün gerisine dönmek demektir İngiltere için. Bunun bir bedeli vardır. Bu bedelde selamun aleyküm kim dediyse herkesin ödeyeceği bir fatura muhakkak vardır. Biz hilafetin ilgasını tarihte bir dönem, 3 yıllık 5 yıllık bir olay olarak gördüğümüz sürece hiçbir şey anlamadık demektir. Mehmet Akif Ersoy kadar bunu anladık demektir. O da ne anladı? Harf inkılabı yapılmış, onun yazdığı safahat bile artık o dilden yazılamaz hale gelmiş. Mehmet Akif Ersoy da ah ne oldu, vah ne oldu diye ağlamış. Yazdığı meal başkalarının eline düşer diye yaktırmış onu. Benim karnımda tok, kulağımda tok bu laflara. Bütün çocuklar anaları ölünce ağlarlar zaten. Anam ne güzel kadındı derler hep. Süt emdiğin ananı, o yaşarken ayaklarına kapanarak sevdiğin zaman sen iyi evlat olursun. Hilafetin sütünü emiyordu Osmanlı çocukları. O sayede ümmeti Muhammed'in başındaydılar. Hilafet gidince, senin Çanakkale'n için Hindistan'dan yürüyerek gelen binlerce genci kaybedince anladılar ki, biz başımızdaki tacı düşürmüşüz yere. Fakat bir tesellim var. İnşallah yiğit düştüğü yerden kalkacak. Mevcut olaylar da bunu gösteriyor. Bu topraklardaki herhangi bir hareketi Endonezya'nın, Malezya'nın tamamından daha tehlikeli, daha önemli gören Batı'nın, mesela Malezya'da bir İslam üniversitesine izin verdikleri halde, Malezya'da şeriatın gelmesinden sakınca görmedikleri halde, İstanbul'da başörtülü bir kızın bulunmasından, kıyamet koparmalarından anlıyoruz ki, Allah'ın izniyle yiğit düştüğü yerden kalkacak. 100 sene sonra mı olur? 4 asır sonra mı olur? Benim için hiç önemli değil. Benim acelem var, Allah'ın acelesi yok. Bir gün olacak. Fakat ruhum istiyor ki, bu fani dünyadan çekilmeden önce, halifemin bulunduğu, halifemin önünde namaz kıldırdığı bir meydanda cuma namazı kılmayı Allah bana nasip etsin istiyorum. Çünkü halifesiz kılınan hiçbir cuma, halifenin bulunduğu bir meydanda kılınan bir cumanın 1000. safı, 5000. safında bile olsam o cuma değildir. Çünkü cumayı, bayram namazını halife kıldırır. Halifenin vekili kıldırır. Arafat, halifenin adına hutbe okunan yerdir. Bunun için övle ve kindi cemi yapılır. Arafat'ta. halife konuşsun. Müslümanlar namaz numarasıyla dağılmasın Arafat'ta diye öğle ve ikindi aynı vakitte kılınır. Hac bunun için yapılır. Zekatı halife toplar. Vakıflar toplamazlar. Dernekler, camiler zekat toplamazlar. Halifenin olmadığı yerde binlerce baş ve binlerce fitne olur sadece. Halife varken de vardı bunlar ama en uzunu 90 sene sürmüştü. Selahaddin yetişmişti. 90 senedir sadece ayrılık yetiştiriyor şimdi Müslümanlar. 1924'te hilafet ilga edilmedi. Kimse Resulullah'ı bu kainattan silemez. Ne vekilini, ne adını sallallahu aleyhi ve sellem. Bir nesil Resulullah'ın ismiyle şereflenmeye henüz aday değiliz diye kendisini İslam'ın dışına attı. İnşallah tekrar geldik dinecek. Bugün, yarın, ne zaman Allah murad ederse, ama asıl gayemiz, bütün çalışmalarımız, himmetimiz, biiznillah budur, bunun içindir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.